Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, bir yepyeni bir müzikte iz bırakanlarda sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Bugün konuğumuz doçent Bige Bediz Kınıklı, viyola sanatçımız, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı öğretim üyesi. Hoş geldiniz efendim.
Hoş buldum, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Ne güzel sizi programımızda görmek.
Sizin davet etmeniz çok güzel, teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda rahmetli hocamız İstemiyan Tavilloğlu'nu anacağız.
Çok değerli
çok
hocamız.
Çok değerli hocamız. Nurlar içinde yatsın.
Çok değerli sanatçımız.
Kompozitör, besteci ve hepimizin hocası. Benim kuşağımın ve bizden sonraki kuşağın. Hemen herkesin öğretmeni olmuştur İstemi hocamız. İstemi hocamızın yeğeni oluyor Bediz Hanım.
Birlikte
anacağız. Öncelikle mesleki beraberliğimiz, mesleki yanı bir tarafa. Dayı olarak İstemiyan Tavilloğlu. Biraz söz edebilir miyiz? Nasıl bir dayıydı? Nasıl bir ilişkiniz vardı?
Nasıl bir ilişkimiz vardı? Öyle. Şöyle kısaca anlatayım. Şimdi çok secereden başlamış olacağım ama... çünkü benim 3 dayım var.
Evet.
Annemler 5 kardeşler. Bir teyzem var. 3 dayım var. İstemiyan dayım 3 numara olarak doğmuş. Erkeklerin en büyüğü.
Evet.
2 kızdan sonra. Dayılarım, annemler tabii malum bayanlar daha, kızlar daha erken evleniyorlar. Zaten büyükle oldukları için de. Hı hı. Ben ilk yeğenim. Yani çok güzel anılarım var, anılarım var.
İlk yeğen olunca biraz da torpilli mi oluyor böyle? İlk,
biraz torpilliymişim ilk şimdi söylüyorlar.
Evet.
Ama sonra 3 numaralı kardeşim daha torpilli oldu. Çünkü 3 numaralı kardeşim doğmuş olduğunda babam askerdeydi. Hı. O zaman esas şeyi o sürdü sefahatim.
Evet.
Ben size. İstemi dayımla en çok hatırladığım şeylerden birisi bir kere bize geldiğinde önce bizi bir çıkarır, gezdirir. Bizim için gereken tüm harcamaları yapar. Hiç sakınmaz, bekar çünkü o dönemde.
Evet.
Tabii günümüzdeki gibi bir harcama söz konusu değil biliyorsunuz. Yani en çok sevindiğimiz bir Mabel çikletini alabilmek. Hani
evet, o
şimdi
bile
nostalji olarak çıkardılar.
Şimdi çok kolay tabii bazı şeyleri alabilmek ama o dönemde daha zor.
Zaman zaman annemle dayım hakkında vefat etmeden önce de çünkü renkli bir aile.
Evet.
Ve herkesin böyle kişiliklerine özgü davranışları, anıları var. Mesela İstemin dayımla dedim ki anneciğim böyle böyle bir radyo programına davet ettiler. İşte Ekrem Hoca tanıyor Ekrem Hocamızı çünkü. Yani ne söyleyebilirsin dayımla ilgili enteresan bir şey var mı bir anı? Hani orada söylenebilecek programda. Şöyle bir şey anlattı. Çok duygulandım ben bundan. Hakikaten zaten genel olarak bıraktığı intibada da bu var. Dedi ki biz Sultanahmet'te otururduk.
Evet.
Harçlık verildiği zaman o yürüyerek Babali'ye giderdi ve kitap alırdı harçlığıyla dedi.
Yani.
Hatta her yeni ayakkabı alınacağında bana sürekli yeni ayakkabı almayın, bana bir postal alın deyip kendisine postal aldırtmış. Ve her çok yeni ayakkabı parasını alıp yine gidip Babali'den kitap alırmış. Yani bunun başladığı yaş da çok enteresan. Kaç yaşındaydı dedim? Şöyle sağdırı hesap etti. Dedi ki 7 ya da 8 yaşlarındaymış.
Çok
yani,
küçük yaşlarda
inanılır
okuma,
gibi değil gerçekten.
Alışkanlığı olan bir insan.
Bakıyorum. Yani bir de anne, biz de mesela okuma alışkanlığıyla büyütüldük ama babam böyle can yayınlarını o zaman onlar vardı. İşte Milliyet'in yayınları onları getirirdi böyle set olarak getirirdi. Oradan alıp okurduk.
Evet.
Ama yani 8 yaşında bir çocuğun kalkıp Babali'ye yani kitap
hiçbir zorlama olmadan.
Evet, hiçbir zorlama olmanın hakikaten bunu yeni öğrendim ben. Onun dışında yani sırası geldikçe tabii söyleyeceğim. Daha sonra işte evde kızları ne yapalım? zaten dayım klarnetiyle bize gelip masallar anlatırdı. Mesela inanılmaz bir şey vardı. Fantezi üretirdi. Yani fantezi derken mesela masal anlatıyor ama aklınıza hayatınıza mesela bir salatalık. İşte bir salatalık tohumunu dikmişler, o büyümüş. Ondan sonra onu dalından koparmışlar, ne kadar canı yanmış. O da yetmemiş, onu bir güzel soymuşlar, bir de soyup üstüne toz ekmişler. Ay. Fakat bunu müziklerle anlatırdı. Yani klarnetini çıkarır, işte çalar arada. Şeyi bile yıllar sonra konservatuvara girdikten sonra Rus besteci Prokofiev'in Peter ve Kurt isimli anlatımlı müziği vardır. Evet. Orada hocam çok iyi bilirsiniz evet. Siz Ekrem
muhteşem
hocam.
Muhteşem bir klarnet solo vardır pa, pa, orada.
Pa, pa, pa, pa,
evet, kedi
kara kediyi anlatır.
Kediyi anlatır, kediyi simgeler. Evet.
Mesela bu melodiye ben aşina büyüdüm. Hani hep çıkarır bak bak kara kedi geliyor diye. Evet. Ama 4-5 yaş, 6 yaşlarından itibaren başlamış hani kulağımıza sinen. Tabii anlatacak başka evet. Şeyler de var. Ben çok...
İstemi hocamız aslında klarnetle müziğe başlıyor bildiğim kadarıyla.
Evet onu aslında kemanla başlıyor.
Kemanla başlıyor.
Çok daha
benim
küçük
gibi.
Yaşta kemanla başlıyor.
Ama konservatuvara...
Tabii tabii İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda annem söyler. Almanlar biliyorsunuz o dönemde Türkiye'ye geliyorlar. Evet. Alman bir hocası vardı dedi. Kimse... keman, yaylı çalgılar, küçük çocuk, sistem. Zaten kendisi hep üflemeli çalmak istemiş. Ben nefesli diye özellikle söylemiyorum. Üflemeli çalgılar diyoruz.
Evet.
Nefes alarak değil yapmıyoruz. Ekrem hocamın hatta konservatuvar yönetimine bununla ilgisi bir yazısı vardır.
Evet.
Yani de Türkçe sözlükten evet. Böyle çıkararak üflemeli çalgıları her zaman istemiş.
Üflemek daha bir sonra... eylem tabii ki.
Ha, bravo yani o öyle. Böyle
İstanbul Konservatuvarı'nda başlıyor.
İstanbul Belediye
Konservatuvarı'nda başlıyor. Daha sonra Ankara'ya geliyor. Ankara Konservatuvarı'na rahmetli hocamız, hocalarımızın hocası Hayrullah Duygu evet. Hocamızla çalışmak evet. Üzere. Ben konservatuvara girdiğimde İstemi hocamız Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nda klarinet sanatçısıydı. Aynı zamanda konservatuvarımızda da kompozisyon son sınıfı okuyordu ve benim
evet,
bizim de
evet.
Solfej armoni hocamızdı. İkisini birlikte yürütüyordu. Daha sonra kompozisyonu bitirdikten bir süre sonra da operadan ayrıldı. Tamamen kendini kompozisyon bölümüne verdi. Kompozisyon bölümü hocası olarak solfej, armoni, kontrpan giderek ben hatta biz hı hı, biz
tabii,
ve bizden sonraki tüm kuşakların hemen herkesin öğretmeni olmuştur. Birazcık da bu müzik macerasından siz daha yakından biliyorsunuz. Ben özetledim bunu. Özetledim
yo,
müzik
özetiniz
macerasını.
Doğru. Aynen
biraz
dediğiniz gibi.
Daha detaylı olarak size anlatabilirsiniz.
Çok detay tabii. Çok detay verildiği zaman yaş ortaya çıkıyor.
Şimdi ben diyorum ki öncelikle bir müzik dinlesek ve dinleyicilerimizle
ay,
onun müziğini buluştursak.
Evet.
Sonra sohbetimize
sohbete
bu güzel
daldık.
Sohbete devam etsek.
Evet. Hocamızın çok cici eserlerinden bir tanesi var. Bir süiti var. Bu süit Anadolu'muzdan üç farklı temaydan oluşuyor potpourri gibi. Birincisi daldalan, ikincisi sarı zeybek ve oyun havasıyla biten bir süit. Dinleyelim efendim. İstemiyan Tavilioğlu hocamızdan süit.
Thank you.
Çok sıcacıklı değil mi? Gerçekten ezgileri muhteşem. Kendi gönlü gibi herhalde, kalbi gibi. Dayınızın müzikle uğraşıyor ve bu kadar büyük bir sanatçı olması sizin mesleğinizde de etkileri oldu mu? Yansıdı mı? Çocukken mesela ben de müzisyen olacağım dediğiniz anlarda etkili olmuş mudur acaba diye düşündüm bir an.
Muhakkak ki olmuştur. Hatta yıllar geçtikçe bu etkiyi daha çok üzerimde hissediyorum. Bu Ekrem Hocam'la biz birlikte Gazi Üniversitesi'nin eğitim fakültesinde, müzik eğitim fakültesinde master yapmıştık.
Evet.
Hocamızın öğrettiği bir şey var. Müzik eğitimi, Ali Uçan hocamızın.
Evet.
Kişinin kendi yaşantısı yoluyla müziksel davranışlar oluşturma süreci.
Yani.
Bugün dönüp baktığım zaman İstemihan dayımla geçirmiş olduğum tüm zamanları ne kadar üzerimde kalmış olduğunu çok net görebiliyorum.
Evet.
Yani muhakemelerimde, müziklere yaklaşımımda, iyi bir dinleyici olmamda. Çünkü Ankara Devlet Konservatuvarı'nda hocayım. Aynı zamanda icracıyım.
Evet.
Ama iyi bir dinleyici de olmak başka şeyler gerektiriyor, alışkanlıklar gerektiriyor. Hakikaten
kesinlikle.
Çalarken dinlemek zor olabiliyor.
Çünkü biraz önce bahsettiğiniz anıdan hani etkilen, ben bile bu yaşımda etkilenmemek mümkün değil o klarnetten çıkan seslerden, ki siz çocukken ne kadar çok hoşunuza
evet,
gitmiştir.
Evet, gerçekten.
Nasıl bir hayal dünyası yaratmıştır sizde,
evet,
değil mi?
Hiçbir zaman kulağımdan silinmiyor yani, bugün bile hani yıllar geçti üzerine. Bu daha sonraki yıllarda.
Evet. Anılara devam edelim.
Piyanoyla devam edelim.
Ya.
Bu sefer. Piyanoda. Evet. Yani şimdi piyanoda neler çaldığını da konservatuvara girdikten sonra anladım. Schumann Gençlik albümünden, Chopin'den, ama alıntılar yapıyor. Yani hikayenin atmosferini uygun müzikleri yerleştiriyor hikayesinin içine.
Evet.
Yani böyle çocukları çok severdi.
Evet.
Yani kendisinin de herhalde o naif ruhunu tamamlayan...
Kesinlikle. Çok
yani
sıcak bir insandı.
Niteliklere sahip olduğu için belki çocuklar. Ama bu arada da çok ileri düzeyde kitap okuyan birisiydi. Yani
biraz
programın başında anlattığım gibi.
Evet,
7
küçük
yaşında okuduğu kitap. Yani çok daha sonraki yıllarda da derin edebi eserlerle, şiirlerle devam etmişti. Bunu da kütüphanesinde, evinde çünkü gidip zaman zaman kalırdım.
Evet.
Kütüphanesinde gördüklerimden
7 yaşında bir çocuk elbette ki kitap okuyor, ama tabii harçlık verip de hani ayakkabı yerine kitap alması çok önemli ve
gerçekten
çok
çok önemli. Böyle yani,
çok güzel.
Hakikaten.
Peki ödülleri var değil mi, hocamızın birçok ödülü var. Enka Vakfı Kültür ve Sanat Ödülleri müzik dalında birincilik almış 1985 yılında.
Ödülleri
kitapları var.
Evet, kitapları var.
Gitar için armoni, değil mi? 20. yüzyıl armonisi, tonal armoni bir dikte kitabı gibi. Yani deneyimlerini ve bilgisini kitaplara da, yazıya da dökmüş.
Evet,
Döküman olarak bırakmadığı bazı şeyler de var. Hı-hı. Tabii yeğeni olarak bunu sanıyorum. Bu sorumluluğu bizim üzerimizde. Çünkü çocukları yurt dışında yaşıyorlar. Mesela gitar için armoni 1 ve 2... çok önemlidir.
Evet.
Doğrudan gitar çalanların armoni öğrenmesi için oluşturulmuştur. Ve Türkiye'de bir işi...
Bence çok önemli.
Belki gerçekten çıkmış olabilir. Ben literatürü şu aralar izlemiyorum çünkü. Gerçek bir armoni ustasıydı zaten.
Evet.
Yani okulda ders vermediği hocamız değil mi? Kendi döneminden...
Hemen hemen yok.
Ya hocaların hocası.
Hocaların
denebilir.
Hocası.
Şu
hakikaten.
Anda biz hocayız. Bizim hocamızdı. Diyorum ya, demin de söyledim. Bizim kuşağımızın ve bizden sonraki birkaç kuşağın hemen tamamının öğretmeni olmuştur. Gerek solfej, gerek başta da
evet,
armoni.
Evet tabii,
solfej, armoni
doğru.
Bu armoni bilgisini demek ki hani gitar içinde bazı şeyler yapmış ve...
özel bir şey yapmış.
Ben
gitara
kitaplarını bahsetmeden önce yine onun solfej öğrencisi olmuştum. Konservatuvara ilk girdiğim 75-76 öğretim yılında. Birkaç arkadaşımla da sohbet ettiğimizde hakikaten onlar da bunu net hatırlıyorlar. Kendisi bir öğrenciyi sadece bilgi düzeyinde değil, bir anlayış, estetik bakış açısı, genel kültür, müzik genel kültürü anlamında da donanmasını arzu ederdi. Ve bunun için mesela şöyle bir şey yapmıştı. Hatırlıyorum. Solfej defterlerimiz olurdu. Dikte yazarız. İşte dikte yazılır ona. Hocanın anlattığı derslerden özet alınır. yazdırırdı bunları. Dedi ki ben solfej defterlerinizin sanatçı adaylarına yakışır nitelikte olmasını istiyorum. Lütfen dedi o aldığınız solfej defterlerini güzel bir kap kağıdıyla kaplayın. Üzerini de naylonla kaplayın. Ki hani o kayboldu başka defter alayım. Daha sonra da bu sizin bilgi başvuru defteriniz olacak. Lütfen aradan sayfa yırtacağınız, önemsemediğiniz bir defter olmasın. Her sayfasını numara yazmanızı istiyorum demişti. Yani bunlar çok tabii ayrıntılı.
Ne kadar titiz olduğunu da disiplinli titiz.
Ama bu titizliği öğrencilerinde de görmek isteyen.
Evet.
Ve bunun geri dönüşü olmadığında yani piyanonun başına oturup bütün sınıf sessizce durur. O işte kendi doğaçlamalarını yapar. Ama sınıf da sessizce dururdu. Onları anımsıyorum evet. Yani çok
biz
net
konuklarımızdan
olarak.
Da şimdi ben böyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Gerçekten sanatçı olanlar değil mi? Ne kadar onları ne kadar disiplinli, işlerinde titiz ve bunu gelecek nesillere de aktartmak isteyen kişiler olduğunu görüyoruz her seferinde.
Çok güzel ifade ettiniz. Ne kadar
bahsettiğiniz gibi hakikaten onun titizliği o sayfayı kaplamak, o kitabı, defteri kaplamakla değil, aslında o sanatını koruyor değil mi? Sanatının işte zenginliğini koruyor ve diğer nesillere aktarmak evet. istiyor. Ve gerçekten gerçek sanatçı olanların çok titiz olduklarını ben bu programda daha çok görmüş oldum. Çünkü onların özel hayatlarına indikçe o titizliği kendi özel evet. hayatlarından başlayarak müziğinde de görüyorsunuz.
Çok
sohbet
doğrusunuz.
Çok güzel, vakit akıyor. Ben hocamdan bir örnek daha vermek istiyorum. Bu beni çok ilgilendiren bir örnek. Rahmetli İstemi Hoca'nın klarinet geçmişinden de kaynaklanan ve yine rahmetli olan Nurlar İçinde Yatsın her ikisi de Aykut Doğansoy hocam için, klarinet hocam için ona ithaf ettiği konçertodan bir örnek vermek istiyorum. Aykut Hocam çalıyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Gürer Aykal yönetiyor. Türkiye'nin ilk klarinet konçertosudur
evet,
bu
çok
arada.
Önemli, evet, çok
İstemiyan Tavuloğlu klarinet konçertosu 1. bölümü dinliyoruz efendim.
Thank you.
tekrar ruhları şad olsun. İkisi de nurlar içinde uyusunlar. İyi ki hocamız yazmış bu konçertoyu hocam için. Ben de çok kereler seslendirdim. Hatta şu anda konservatuvarların klarnet müfredatlarında yer aldı. Benim de talebelerim çalıyorlar bunu.
Evet, ben bu noktada Ekrem hocamıza gerçekten büyük minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum. Bir Türk bestecisinin eserini, bunu yıllardır gözlemlediğim için söyleyebiliyorum. Bir kere tüm Türkiye'deki konservatuvarlar müfredat programlarını Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan alırlar. Çünkü orası ana konservatuvardır. Müfredat programlarına bunu koyarak Ekrem hocamız, Ekrem Öztan hocamız, hı hı, bir kere Türkiye'de bir şeyi başlatmış oldu. Bunun akabinde koridorlarda, yani Tavilloğlu konçertoyu görüyorum. İnanın gözüm yaşarıyor. Her an, her yıl, her şeyde, fırsatta öğrencilerine çaldırıyor. Kendi çalmaları ayrı bir yana. Yani hani klasik müzikçiler tutarlar çünkü o bilinen konçertoları defalarca çalarlar. Ekrem Hoca bunu gerçekten bir inançla ve canı gönülden ve eseri sevdiği, beğendiği için, işte burada paralel bir şey var. Evet. Yine İstemi Hoca gibi.
Kesinlikle.
Öğrencilerine de bu sevgiyi, bu beğeniyi
aşılamaya çalışıyor.
Bu fikri oluşturmak üzere yaptırdığı bir şey aynı zamanda. Yani bu çok kapsamlı. Hani al bu konçertoyu çal değil sadece. Bu noktada da özellikle Türk bestecilerimizi koruma adına da yapmış olduğunu için.
Evet.
Ben çok tekrar teşekkür ediyorum.
Ama hepimizin görevi böyle olması gerekiyor. Yani önce biz, sonra dünya.
Çok.
Buradan yola çıkıyorum ben.
Çok doğru.
Önce biz, sonra dünya. Bizi tanımazsak eğer, talebelerimize kendimizi öğretmezsek eğer, dünyayı tanımaları, o ufku, o pencereyi nasıl açacağız? Önce kendini bilmeyen nasıl başkalarını tanımayacak? Şimdi sıcağı sıcağına hocamızdan biz dedik ya, Karaşar Zeybe'yi, hocamızın bir de ses için yazdığı eserlerden bir tanesi.
Burada da, Mesut İktu hocamız, evet, icra ediyor. Yine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde.
Ama hakikaten bu da çok keyifli bir eserdir. İstemiyan Tavilloğlu'ndan Karaşar Zeybe'yi efendim Mesut İktu icra ediyor. Dinleyelim efendim.
Vatan, ulu da öner.
Bu da çok muhteşem bir eser. Hakikaten tüylerim diken diken oluyor ben her izlediğimde, dinlediğimde. Bir kere de birlikte Mesut Hoca'yla sahne almıştık. Anma günü yapmıştık rahmetli hocamızı,
evet,
hatırlar mısın?
Evet, Hacettepe Akademik Senfoni Orkestrası.
Çok büyük de bir sürpriz olmuştu. Klarnet konçertosunu hocamız Erol Erdinç ile çalışmıştık. O yönetmişti orkestrayı. Konser günü baktım Ahmet geldi. Ahmet Davuloğlu'na buradan selam olsun. Hocamızın oğlu, o da şef, evet. Amerika'da. Sürpriz yaptı, anma gecesini yapmıştık. Çok keyifliydi. Hocanın görev yaptığı yerlerden birazcık söz etmek istiyorum ben. Ankara Devlet Opera Balesi'nde orkestra, klarnet sanatçısı. Daha sonra operayı bırakıyor. Tam zamanlı olarak Ankara Devlet Konservatuvarı'nda kompozisyon bölümünde hocalık. Ve bu arada hocanın kompozisyon bölümünde hocalığını, bir hepimizin hocası olduğu sıralarda Ankara Radyosu'nda da tonmeisterlik yaptı yıllarca ve bir sürü de tonmeister yetiştirdi. O da çok önemli bir şey. Bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Bu dönem, o dönem için düşündüğümüzde tonmeister olmak, yani koca bir çok sesli müziği kayıt ediyorsunuz, mutlaka partitür bilgisi gerekenmiş. Bir ve şöyle bir şey de var, hani o günler içinde bu tabii kuşkusuz sadece partisyon bilmek yetmiyor. İyi bir kulağa sahip olmak, sabırlı olmak.
Kesinlikle.
Ben de kendisinin, yani Devlet Opera ve Balesi'nde bir süre çalmıştım mezuniyetimden sonra. Onun kayıtlarında bulundum diye anımsıyorum. Evet, doğru.
Evet.
Birkaç kaydında da ben bulmuştum.
Sonrasında müzikoloji bölümünün kurucu başkanlığını.
Evet, 86 yılında konservatuvarımızda müzikoloji bölümünün kurucu başkanlığını yaptı.
Sonra kompozisyon ve orkestra şefliği. Sanat dalı başkanlığı.
Daha sonra İzmir Devlet Konservatuvarı kompozisyon bölümünde yine ana sanat dalı başkanlığı ve öğretim üyeliği yaptı.
Evet.
Daha sonra da kaybettik maalesef.
Evet, çok ani, evet, zamansız
çok,
bir
çok zamansız,
evet. Vefat diyorum.
Tarihi de söyleyelim, 17 Mart 2006
evet.
Günü
evet.
Geçirdiği bir kalp krizi sonucu. Bu bir
aramızdan ayrıldı.
Evet, yani üretici bir zamandı.
Evet.
Daha çocuklar büyümüştü. Yani çocuk sevgisinden bahsetmiştim. Çocuklarını gerçekten yani hepimiz severiz,
evet,
çocuklarımızı. Onun bir çocuk şeyi vardı ama. Yani onunla, çocuklar da onu severdi. Çünkü ben de çocukluğumu onunla geçirdim. Kardeşlerimle birlikte.
Hepimiz severdik. Sevmeyeni yoktu hocanın ya. Böyle çok yumuşacık.
Ben de onu hatırlıyorum.
Evet.
Nazik, kompozisyon bölümünde.
Zarif, hassas. Sevecen.
Çok yüksek bir hümanizma.
Evet.
Yani kendisi çok şeydi, slim diyelim. Ama yüreği o kadar genişti, o kadar genişti ki sabrı o kadar sonsuzdu. Hani Eyüp sabrı derler ya eskilerimiz, onun gibiydi. Dolayısıyla çocuklar böyleleri, böyle insanların sevmemesi mümkün mü? Mümkün mü?
Çocuklar için de bir bestesi var değil mi? Şey, 23 Nisan Çocuk Korosu'yla.
Evet. Çocuk şarkılarının gerek orkestralaması, gerek düzenlemesi, gerek besteleri.
Tabii,
evet.
Bu konuda da hocanın...
200'den fazla düzenlemesi olduğunu,
evet,
bir söylemişti bana.
Hı-hı.
Yani bildiğimiz şarkıların piyano eşliği, o biliyorsunuz şeyler kuruluyor, çocuk koroları.
Evet.
İşte o dönemde hem onun ton masterlerini yapıyor, hem düzenlemelerini,
hı-hı,
yapıyor. Orkestra ya da piyano eşlik düzenlemelerinden bahsediyorum tabii ki.
Evet.
Bu arada belki bugün dinleyemeyeceğiz ama kayıtını, bir çizgi film şey vardır. Evliya Çelebi.
Evet.
Uzun yıllar sürmüş bir filmdir. Ben de
kesinlikle hatırlıyorum ben.
Evet, onun müziğinin de bestecisidir aynı zamanda.
Evet.
Şimdi bir
Evliya Çelebi 1986 yapımcılığını, yönetmenliğin Metin Devrim'in yaptı. TRT yapımı Az Gittik Uz Gittik.
Az gittik. Evet,
Evliya Çelebi
başrol
oyuncusu.
Çocuk belgeseli.
Evet,
çocuk
güzel.
Dedik o zaman hocamızın çocuk korosu için yazdığı 23 Nisan şarkısını dinleyelim mi?
Kesinlikle.
23 Nisan şarkısı.
Yıldızlar uyansın.
hocamızın çocuk sevgisinin en güzel simgesi aslında, simgeleyenlerden. Çok çocuk parçası var dedi ya Melis Hoca.
Evet,
200'ü
evet.
Aşkın.
Ama ne kadar sıcak ya. Müthiş. Çok muhteşem değil mi?
Bu hala kulaklarımızdadır. O kadar ısık seslendirilirdi ki televizyonda evet. Olsun.
Ne kadar sevdiğini olsun. O ezgilere dökmüş işte. Belli orada yani. Çok tatlı.
Sevgili hocamıza Tanrım'dan rahmetler diliyorum. Tekrar gani gani.
Allah rahmet eylesin.
Işıklar içinde uyusun. Birazcık da sizden söz edelim Melis Hanım. Sizi şey bırakmadan.
Ya konumuz siz, tabii ki İstemeyen Tabil oldu
evet,
ama
siz
benim...
Siz de yeğeni olarak biraz kendinizden bahsetme hakkınız olduğunu düşünüyorum.
Biyola sanatçımız.
Konservatuvara yöneltmesinde ki nedeni söyleyeyim mesela. Evet. Çok enteresandır. Mahalle ilkokuluna gidiyorum işte o sırada giriyorum, sınavlara giriyorum. Gayet güzel geçiyor sınavlar. Fakat bir o zamanlar hatırlar mısınız? Şimdi de devam ediyor sanıyorum. 23 Nisan törenleri olurdu. Böyle kızlar mayolar giyer işte... Belden bağlı etekleriyle çıkıp şarkılar,
evet,
çükler
evet,
söyler. Ben mahalle okuluna gidiyorum. Çok varsıl bir okul değil. Hı-hı. Bir akordeoncu getirdiler. Biz de katılacağız Sofoğlu İlkokulu olarak bu törene. Fakat müzikleri hatırlayamıyoruz. Geçen yılki müziklerle çalışılacak. Bir yıl önce de katılmıştım ben o törenlere. Dördüncü sınıfta, sonra beşinci sınıfta. Hı-hı. Sonra... Abi mırıldandım birkaç aklıma geldi. Sonra ben bütün müzikleri hatırlayıp akordeoncuya söyledim. O da çaldı. Hı-hı. Evde de söylüyorum, geliyorum dizi müziklerini, filmlerini görevim, tehlike işte o günlerde uzay yılı ne varsa.
Evet.
Annem de istemiyor, bu kızın kulağı çok iyi galiba. Baksana da bütün her şeyi gelip ezbere ezbere söylüyor. Okulda da onu seçmişler. Şimdi müzikleri o yaptırtıyormuş diye. İlgilen dayım sonra bana not öğretmeye başladı. Ve böyle bir konservatuvar macerasına evet. girdik. Yolculuğuna diyeyim.
Ne güzel, ne şanslı.
Yolculuğuna girdik. İşte yıllar geçti Geçim. Üzerine. Şimdi konservatuvarda viyola bölümünde çocukları öğretmeye, etrafımızdan ne üzerimize kaldıysa.
Çok da hani müzikselde olduğu harcan... gibi hocalığınıza da çok başarılı olduğunuzu biliyoruz efendim.
Çok teşekkür ederim.
Hocamızdan bir örnek daha verelim. Vakit hızla akıyor.
Evet.
Zamanımız azalıyor. Bunu siz mi anons edersiniz?
Bu parçası da Bahçelerde Bor Meğeni. Bu şeydir. Bir Gaziantep türküsü.
Evet,
Gaziantep türküsü. Dördüncü korolar, uluslararası korolar şenliği ve yarışmasında aynı ses üzeri, aynı ses demek yani mesela sadece kızlar korosunun ya da erkekler korosunun anlamına geliyor. Kızlar korosunun söylemekle yükümlü olduğu yarışma parçası bu.
Hı-hı.
Bu yarışmada 12 koro içinde Estonya birinci geliyor. Biz burada şimdi Estonya korosundan Bahçelerde Meni dinliyoruz.
Dinliyoruz efendim.
Thank you.
Evet sevgili Bediz Hocam, teşekkür ediyoruz tekrar katıldığınız için.
Zaman ben çok akıp geçti.
Hocamızı da istemeyen hocamızı da anmış olduk. Teşekkür ederiz. Evet, bizi kırmadınız, evet. Programımıza katıldınız.
Bu güzel geniş yelpazeli programınızda İstemeyen Taviloğlu'nu da andığınız için, yeğeni olarak beni davet ettiğiniz için ben çok çok teşekkür
ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki hafta yepyeni müzikte iz bırakanlarda sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın efendim, sevgiyle kalın.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.